Ayrım 16. Hapishane Defterleri, Antonio Gramsci, sayfa 166. Dış dünyanın gerçekliği. Gerçeklik hakkındaki öznelci anlayışa karşı bu kitapta yapılan polemik, şu müthiş dış dünyanın nesnel gerçekliği sorunu da içinde olduğu halde, yerinde olmadığı, kötü yürütüldüğü gibi büyük bölümüyle de pek sudan ve tutarsızdır. Burada Buhari'nin 1931 Temmuz'unda Londra'da toplanan Bilim Tarihi Kongresi'ne sunduğu raporu hatırlıyorum. Sorunlara halk için el kitabının görüş açısından bakılırsa, bütün kitapta anlatılanların mantıksal bir zorunluluktan çok, karşı durulmaz bir bilgiçlik taslama merakından ileri geldiği anlaşılır. Halk tabakalarından gelen okuyucular, dış dünyanın nesnel olarak varlığı sorunu diye bir problemin ciddi olarak ortaya konulabileceğine inanmazlar. Sorunun bu biçimiyle ortaya konulması, Gargantua'ya, dipnot, Fransız yazarı Francis Rabelais'in 1494-1553 ünlü romanı Gargantua'nın kahramanı. Yazarın Fransız halk hikayelerinden aldığı bu tip saf ve ölçüsüz halk neşesinin sembolü gibidir. Yakışır kahkahaların kopmasına yol açar ve bu kahkaha fırtınasını dindirmek de mümkün olmaz. Halk dış dünyanın nesnel olarak gerçek olduğuna inanır ve işte problem de bu noktada ortaya çıkmaktadır. Bu inancın kökeni nedir ve nesnel olarak bunun bir eleştirel değeri var mıdır? Bu inancı benimseyenler, dine karşı kayıtsız olsalar bile aslında bu inancın kökeni dindedir. Çünkü bütün dinlere göre Tanrı insandan önce dünyayı, doğayı, evreni yaratmıştır ve bundan ötürü de insan dünyayı hazır ve değişmez biçimde tanımlanmış, tescil edilmiş olarak bulur. Bu inanç kamusal düşünüşün sarsılmaz bir verisi haline gelerek din duygusu sönmüş ya da gevşemiş bile olsa aynı kuvvetle yaşamaya devam eder. Bundan dolayı öznelci görüşü bu gülünç yanından çürütmek için kamusal düşünüşün bu tecrübesine dayanılmasının daha çok gerici bir anlamı vardır. Bu üstü kapalı şekilde din duygularına başvurmaktır. Gerçekten de Katolik yazarlar ve konuşmacılar böyle çürütücü bir etki elde etmek için çaba harcarlar. Dipnot: Kilise Cizvitlerin ve özellikle yeni skolastiklerin aracılığı ile Louvain Üniversitesi ve Milano Sacre Kor Kilisesi pozitivist düşünceleri benimseyerek idealistleri kalabalıkların gözünde gülünçleştirmek için şu düşünüşe başvurmuştur. İdealistler şu çan kulesinin ancak sen onu düşündüğün zaman var olduğuna inanan kişilerdir. Düşünmediğin zaman da kule diye bir şey yoktur. Gramsci'nin notu. Londra Kongresi'ne sunduğu raporunda Halk İçin El Kitabı yazarı bu düşünceye üstü kapalı şekilde cevap vererek öznelci anlayışı ilk defa tam olarak dile getirmiş olan Berkeley'in bir psikoposu olduğunu belirtiyor. Öyle görünüyor ki Berkeley'in teorisinin dinsel bir kökeni olduğunu bundan çıkartmak gerek. El kitabının yazarı ayrıca sözlerine ek olarak şunu ileri sürüyor. Ancak dünyaya ilk defa ayak basmış olan bir Adem, bu dünyanın kendisi onu düşündüğü için var olduğunu düşünebilir. Burada da teorinin dinsel bir kökeni olduğu düşüncesine dokunuluyor ama pek öyle kuvvetli inanarak değil. Aslında bence problem şudur. Elbette bir praksis filozofu için bile boş bir laf yığını olmayan böyle bir anlayış gülünçlüğe düşmeden ve alay konusu olmadan halka nasıl anlatılabilir? Kanımca derece derece bilim ve yaşamın, yüksek kültürün en yüksek yönetim yerinde bulunan bazı aydın grupları ile büyük halk yığınlarının arasındaki ayrılığın en tipik örneği budur. Bu aynı zamanda felsefe dilinin tıpkı Arlequin'in dipnot, Commedia dell'arte'nin İtalyan komedisi, soytarı kişisi, dili gibi anlaşılmaz bir dil haline geldiğinin en tipik örneğidir. Fakat kamusal düşünüş kahkahadan kırılsa bile praksis filozofu yine de hem bu anlayışın gerçek anlamını, hem hangi nedenle doğduğunu ve aydınlar arasında yayıldığını, hem de kamusal düşünüşü neden güldürdüğü konusunda bir açıklama bulmak zorundadır. Şu da doğrudur ki, öznelci anlayış en tam ve en ileri şekliyle çağdaş felsefenin malıdır. Çünkü tarihsel maddecilik buradan ve bunun aşılmasından doğmuş bulunmaktadır. Tarihsel maddecilik üst yapılar teorisiyle geleneksel felsefenin spekülatif bir şekilde ifade ettiğini gerçekçi ve tarih anlayışını yansıtan bir dille ortaya koymaktadır. Burada sadece işaret edilip geçilen bu tezin ispatlanmasının kültür bakımından çok büyük bir önemi vardır. Çünkü bu bir sürü boşuna tartışmalara son vererek praksis felsefesinin organik bir gelişmesine olanak sağlayacak ve onu yüksek kültürün en üstün temsilcisi haline getirecekti. Bir yandan dünyanın varlığını zihnin bir yaratışı olarak ileri süren idealist tezle, öte yandan praksis felsefesi tarafından bütün ideolojilerin tarih içinde bir anlamı olduğu ve geçerlilikten düştüğünün, çünkü ideolojiler yapının ifadeleri olup onunla birlikte değişir, ileri sürülüşü arasındaki bağıntının doyurucu tarzda ifade edilip geliştirilmemiş olması karşısında insan şaşırıyor. Bu sorun, pozitif ya da fizik bilimler denilen bilimlerin değeri sorunuyla ve praksis felsefesinin içinde derece derece edindikleri durumla sıkı sıkıya ilintilidir. Bu durum fetişizme kaçmakta ve bundan ötürü de bilimler biricik, hakiki felsefe ve en doğru dünya görüşü olmaktadır. Peki öznelci gerçeklik kavramından ne anlamak gerekir? Bir sürü filozof ve profesörün ipe sapa gelmez, solipsizme varan öznelci teorilerinin üstünde durmak gerekli midir? Elbette ki praksis felsefesi, bu durumda da ancak Hegel felsefesiyle ilinti kurabilir. Çünkü bu felsefe idealist düşünüşün en tam ve en dahice şeklini temsil eder. Ardından ortaya atılan teorilerden yalnız bazı bölümlerle faydalı değerler dikkate alınır. Bundan başka bu düşünüşün Hegel'in izinden gidenlerle olduğu kadar onun az ya da çok akıllı eleştirmenlerde aldığı acayip şekilleri de incelenmelidir. Buna bir örnek olarak Tolstoy'un çocukluk ve gençlik anıları hatırlanabilir. Dipnot: Tolstoy bu konuda şöyle demektedir: ama hiçbir felsefe sistemi beni şüphecilik kadar etkilememişti. Öyle bir dönem geldi ki bu beni deliliğe yakın bir duruma sürükledi. Benim dışımda bu dünyada bir şey olmadığını, etrafımı çeviren şeylerin gerçek şeyler değil fakat ancak kendilerine dikkat ettiğim zaman var olan bir takım imgeler olduğunu düşünür olmuştum. Bir kelime ile Schelling'in düşünüşünü benimseyerek şeylerin değil, bunların hakkındaki düşüncelerimizin var olduğuna inanıyordum. Çok kere bu saplantının etkisiyle sinirlerim öylesine bozulmuştu ki, otururken birden başımı öte yana çevirerek içinde bulunmadığım yokluğu bulmaya çalışıyordum. Tolstoy'un verdiği bu örneğe şunu da ekleyebiliriz. Yıllarca her gün yazı masasında oturan bir filozof, mürekkep hokkası bende mi benim dışında mı diye sorarmış kendi kendine. Gramsci'nin notu. Tolstoy gerçekliği öznelce görüşle düşünmeye, kendisini baş dönmesine uğratacak kadar büyük bir coşkunlukla kaptırdığını anlatır. Başını birdenbire geri çevirmiş, bunu yaparken de gerçekliği zihninde yaratacak kadar vakit olmadığı için hiçbir şey görmeyeceğine, gözlerinin yoklukla karşılaşacağına inanırmış. Tolstoy aşağı yukarı böyle diyor: bu karakteristik parça edebiyat bakımından çok ilginçtir. Tıpkı bunun gibi Bernardino Varisco, Line di Filosofia Critica sayfa 159'da şunları yazıyor: son haberleri öğrenmek için bir gazeteye göz gezdiriyorum. Şimdi siz kalkıp son haberleri yaratanın gazeteye göz gezdirirken ben olduğumu mu ileri sürmek niyetindesiniz? Tolstoy'un öznelce önermeye böylesine mekanik bir anlam vermesi anlaşılır bir şeydir. Ama Varisco'nun böyle bir şey yazabilmiş olması insana hayret veriyor. Bugünlerde kendisini dine ve transandental aşkın dualizme, dipnot, ruh ile bedenin birbiriyle uzlaşmaz iki gerçeklik şekli olduğunu benimseyen görüş, ruh aşkındır. Bu aşkın filozofların dualizmi vermiş olmakla birlikte konusunu bilmesi gereken ciddi bir araştırmacıdır. Varisco'nun eleştirisi kamusal düşünüşten gelebilecek bir eleştiriye tıpatıp uygundur. Belirli bir düşünüş ve kültürün yayılmasını önleme bakımından çok önemli olduğu halde idealist filozoflar bu çeşit eleştiriyi safsaklamışlardır. Mario Missiroli'nin Italia Letteraria'da çıkan bir yazısı anımsanabilir. Bu yazıda herhangi bir kalabalık karşısında bu yeni skolastikçiyle tartışırken, öznelce görüşü savunurken çok sıkıntı duyacağını açıklıyordu. Daha sonra Missiroli, Katolikliğin idealist felsefeyle yarışırcasına doğa ve fizik bilimlerini kendisine mal etmeye çabaladığını ileri sürmektedir. Başka bir yerde de Missiroli, spekülatif felsefenin gerileyeceği, deneysel bilimlerin daha geniş bir yaygınlığa ulaşacağı bir dönemin geleceğini de öngörmektedir. Bu ikinci metinde yine de papaz sınıfına karşı bir akımın da güçleneceğini, yani bilimlere Katolikliğin sahip çıkacağına inanmadığını ileri sürer. Aynı şekilde G. Marchesini'nin bir araya getirip düzene soktuğu Roberto Ardigo'nun Scritti Vari, çeşitli yazılar, Le Monnier 1922'deki kabak polemiğini anımsamalı. Dipnot: Vessilo Cattolico'yu yöneten M.G.R. Rota, Ardigo'nun pozitivizmine bilgisiz bir kişi ile bir filozof arasındaki diyalog biçiminde kaba saldırılar yöneltiyordu. 1872. Ardigo, La Provincia'da bilgisizliğin demagogça övüldüğünü göstererek buna cevap vermişti. Galileo dünyanın döndüğünü, güneşin de olduğu yerde kaldığını ispatlarken o zamanın rotaları, budalaları ona güldürtüyordu. 2 Eylül 1872, Scritti Vari, sayfa 117. Vessilo'daki diyaloglardan birinde bilgisiz kişi filozofa Santa Andrea Kilisesi'nin kubbesinin basit bir algılamadan, bir fikirden başka bir şey olmadığını söyletir. Ardigo buna şu cevabı verir: olabildiği kadar gerçekçi olmakla birlikte bilgiyi ruhsal, psikue, bir olay ya da imge olarak kabul eder. Bu bir kere söylendikten sonra zihnimize sokmamak elimizde değildir. Sayfa 115. Kabak Zuke polemiğine gelince, duyumların iyi bir düzen içinde olabilmesi için ruhun varlığının zorunlu olduğunu ileri süren M.G.R. Rota'nın bu sözü üzerine patlak vermişti. Ardigo buna şu cevabı verir: mesela bir kabağı da ele alalım. Kabak çeşitli niteliklerini çıktığı topraktan ve içinde yetiştiği havadan alan sayısız elemanların bir araya gelmesinden oluşmuştur. Öyleyse bu niteliklere sahip olan başka bitkilerin de ruhu olması gerekir. O zaman ne diye bunlar da Katolikçe kutsallaştırılmasın? Sayfa 28. Zucca kelimesinin halk arasında kafa, geleneksel olarak ruhun barınağı anlamında kullanıldığını da anımsatır. Taşra'da papazların çıkarttığı küçük bir gazetede bir yazar, piskoposluğa bağlı bir yazar, Ardigo'yu halkın gözünden düşürmek için aşağı yukarı şöyle adlandırmış: bu da katedralin, Mantova'daki ya da başka bir şehirdeki, onu düşündükleri için var olduğunu ileri süren filozoflardan biridir. Onlara göre düşünmedikleri zaman da yok olurmuş katedral. Ve bunun gibi, bu da dış dünyayı anlama yolunda Katoliklerle uyumlu bir pozitivist olan Ardigo'yu çileden çıkartmıştı. Öznelci felsefenin bir yandan transandans felsefesinin, öte yandan kamusal düşünüşün ve felsefi maddeciliğin safça metafiziğini eleştirmeye yaramaktan başka, asıl anlamını, tarihsel yorumunu ancak üst yapılar kavramı içinde kazanabileceğini, oysa spekülatif şekliyle sadece bir felsefesi romandan başka bir şey olmadığını ispatlamak gerekir. Dipnot: G. de Ruggiero'nun birkaç yıl önce Benjamin Constantin'in ölümünden sonra yayımlanan mektupları sanırım, Benjamin Constantin, Journal Intimate Lettres a Se Familiae'yi 20 Ocak 1929'da Kritika'da yayımlanmıştı. Dolayısıyla Kritika'da yayımladığı bir yazıda klasik Alman felsefesinde öznelciliğin biraz daha gerçekçi bir yorumu bulunduğuna değinilmiştir. Gramsci'nin notu: halk için el kitabına yöneltilebilecek bir eleştiri de öznelci anlayışı kamusal düşünüşün eleştirisi açısından göründüğü şekilde göstermiş ve dış dünyanın nesnel gerçekliği fikrini bayağı ve en eleştiri dışı şekliyle benimsemiş olmasıdır. Üstelik de bu anlayışa karşı mistisizmin eleştirisinin yöneltilebileceğini düşünmeden. Dipnot: Londra Kongresi'ne sunduğu muhtırada halk için el kitabı yazarı Sombart'a bağladığı mistisizmin suçlamasına değinmişse de küçümseyerek üstünde durmamıştır. Sombart bu düşünceyi herhalde Croce'den almış olmalıdır. Gramsci'nin notu. İşin can sıkıcı yanı, bu kadar mekanik tarzda anlaşılan bir dış nesnellik görüşünü açıklamanın pek kolay olmayışıdır. Tarih dışı ve insan dışı bir nesnellik var gibi mi görünmektedir? Peki ama kim hüküm verecek bu nesnellik hakkında? Hem kim bu kendiliğinden kozmos görüşünü benimseyecek ve böyle bir görüşün anlamı ne olacaktır? Burada bir tanrı kavramının ve daha çok mistik bir bilinmeyen tanrı kavramının kalıntısı olduğu ileri sürülebilir. Engels der ki, dünyanın birliği felsefe ile doğa bilimlerinin uzun ve sürekli gelişmesiyle ispatlanmış olan maddiliğine bağlı bulunmaktadır. Bu sözde çekirdek halinde bir doğru anlayış gizli bir halde bulunmaktadır. Çünkü burada nesnel gerçekliği ispatlamak için tarihe ve insana başvurulmaktadır. Nesnellik daima insan bakımından nesnelliği anlatır. Bu da tarihsel olarak öznel anlamına uygun düşer. Başka bir deyimle nesnel, evrensel öznel anlamına gelir. İnsan tek bir kültür sistemi içinde tarihsel olarak birleşmiş olan insan türü için gerçek olduğu ölçüde dünya hakkında bilgi edinir. Fakat bu tarihsel birleşme ancak insan toplumunu bölen iç çelişkiler sona erdiği zaman gerçekleşecektir. Bu çelişkiler grupların meydana gelişinin ve evrensel olmayan somut ideolojilerin koşuludur. Fakat bu tarihsel birleşim süreci bu ideolojilerin temelinin pratik kökenini derhal geçersiz hale getirir. Buna göre nesnellik için dar alanları kucaklayan ayrı ayrı ve aldatıcı ideolojilerden kurtulmak için bir mücadele yapılmaktadır. Bu mücadelede insan türünün kültür birliğine kavuşturulması yolundaki mücadelenin ta kendisidir. İdealistlerin fikir dedikleri şey asla bir hareket noktası olmayıp bir varış noktası, daha önceden tek olduğu varsayılmayan somut ve nesnel olarak birleşmeye doğru giden üst yapıların bütünüdür. Deneysel bilim şimdiye kadar böyle bir kültür birliğinin en büyük yaygınlığa ulaştığı zemini sağlamıştı. Fikri birleştirmekte, bunu daha evrensel hale getirmekte en çok katkıda bulunan bir bilgi öğesiydi. En çok nesnelleşmiş, en somut şekilde evrenselleşmiş öznellikti. Metafizik materyalizmdeki nesnel kavramı ile insanın dışında bir nesnelliğin varlığı anlatılmak istenir gibidir. Fakat insan olmasa da bir gerçekliğin var olacağını ileri sürmekle ya bir mecaz yapılmakta ya da bir çeşit mistikliğe düşünmektedir. Biz gerçekliği insana oranla bilmekteyiz. İnsan aynı zamanda bilinç ve gerçeklikte oluş halinde olduğuna göre nesnelliğin kendisi de bir oluştur. Engels'in şu formülü çözümlenip aydınlığa kavuşturulmalıdır. Dünyanın maddeselliği felsefe ile doğa bilimlerinin uzun ve titiz gelişmesiyle ispatlanmıştır. Bilim terimi ile bilim insanlarının teorik ya da pratik ve deneysel çalışmaları mı anlatılmak istenmektedir? Yoksa iki çalışmanın bir sentezi mi? Bilim insanının deneye dayanan çalışması da gerçekle birleştirici bir süreç örneği olarak görülebilir. Çünkü bu insanla doğa arasında iki diyalektik aracılık örneği en basit tarihsel hücredir. Bunun sayesinde insan teknoloji aracılığı ile doğayla ilişki kurar, doğayı tanır ve ona egemen olur. Hiç şüphe yok ki deneysel yöntemin benimsenmiş olması tarihin iki çevresini, iki dönemini birbirinden ayırır ve teoloji ile metafiziğin çözülüp dağılması sürecini, çağdaş düşüncenin gelişme sürecini harekete geçirir. Bu gelişmenin en yüce noktası praksis felsefesidir. Bilimsel deney, yeni üretim yönteminin insanla doğa arasındaki yeni birlik şeklinin ilk etkin hücresidir. Deneyici bir bilim insanı aynı zamanda bir işçidir, sadece bir düşünür değil. Bundan başka düşüncesi sürekli olarak pratiğin denetimi altındadır. Düşünce de pratiği denetim altında bulundurur ve bu teori ile pratik arasında tam bir birlik kuruluncaya kadar böyle sürer gider. Yeni skolastik Casotti, Mario Casotti, Maestro e Scoloro, öğretmen ve öğrencisi, sayfa 49. Şöyle yazar: doğa bilginlerinin ve biyolojistlerin araştırmaları, hayatın ve canlı organizmanın varlığının daha önceden kabul edilmiş olmasına dayanır. Bu ifade Engels'in anti-Dühring'de formülleştirdiği düşünceyi andırmaktadır. Katoliklik gerçeğin nesnelliği sorununda Aristoculuk'ta uyuşmaktadır. dış dünyanın varlığı sorununun aldığı çeşitli anlamları kavrayabilmek için doğu ve batı kavramları üzerinde düşünmek yararlı olur. Bu kavramlar nesnel olarak daima gerçek olmakla beraber itibari olarak meydana getirilmiş oldukları çözümle anlaşılır. Yani bunların tarih ve kültür bakımından bir gerçekliği vardır. Çok kere suni ve itibari terimleri uygarlıkların gelişmesi sonucunda meydana gelen tarihsel olayları gösterir. Yoksa rasyonalist bakımdan zihinde yaratılan ya da bireysel plandaki suni bir kavramı ifade etmez. Bu arada Bertrand Russell'ın küçük bir kitabındaki dipnot, Bertrand Russell felsefe sorunları, Gramsci'nin notu. Örneği de hatırlamak gerekir. Russell aşağı yukarı şöyle demektedir. İnsanın yeryüzündeki varlığı olmaksızın Londra ve Edinburgh'un var olduklarını düşünemeyiz. Ama bugün biri kuzeyde, öteki güneyde olmak üzere Londra ile Edinburgh'un bulunduğu uzaydaki iki noktayı düşünebiliriz. Buna şöyle karşı çıkılabilir. İnsanın varlığı düşünülmeden düşünmek diye bir şey olduğu düşünülemeyeceği gibi, genel olarak herhangi bir olayı ya da ilişkiyi ancak insanın var olması ölçüsünde düşünebiliriz. İnsan olmazsa kuzey, güney, doğu, batı ne ifade eder? Bunlar gerçek ilişkilerdir. Bununla birlikte insanlar ve uygarlığın gelişmesi olmaksızın bunlar da var olamaz. Şu da açıkça bilinmektedir ki doğu ve batı itibari olarak kabul edilmiş kavramlardır, yani tarihseldir. Çünkü gerçek tarihin dışında dünyanın her noktası hem doğu hem de batıdır. Bu durum bu terimlerin genel olarak varsayılan kederli bir insan açısından değil, fakat Avrupa'daki kültürlü sınıflar açısından şekil aldığı düşünülürse daha iyi anlaşılır. Bu sınıflar dünya üzerindeki egemenlikleriyle bu terimleri her yerde kabul ettirmişlerdir. Japonya yalnız Avrupalı için değil, fakat Kaliforniya'da yaşayan bir Amerikalı, hatta bir Japon için de uzak doğudur. Bu Japon da İngiliz siyasal kültüründen esinlenerek Mısır için yakın doğu der. Coğrafya terimine derece derece sıvışan tarihsel içerik yoluyla doğu ve batı deyimleri aynı uygarlıklarla ilgili karmaşık durumlar arasındaki ilişkileri gösterir. Böyleliktedir ki çok kere İtalyanlar Fas'tan söz ederken burayı bir doğu memleketi olarak gösterirler. Bunu Arap ve Müslüman uygarlıklarını düşünerek yaparlar. Bununla birlikte bu düşünüş bir gerçeğe uygun düşmektedir. Gerçek olayları karşılamaktadır. Karadan ve denizden yolculuk etmeye olanak vermekte, gidilmek istenilen yere varmayı sağlamakta, geleceği önceden görmeye, gerçekliği elle tutulur hale getirmeye, dış dünyanın nesnelliğini kavramaya yardım eder. Böylece akla uygun olanla gerçek özdeşleşir. Öyle görünüyor ki bu ilişki kavranmadan praksis felsefesinin idealizm ve mekanik materyalizm karşısındaki durumunu, üst yapılar öğretisinin anlamını kavramak olanaksızdır. Croce'nin ileri sürdüğü gibi praksis felsefesinde Hegel'in fikrinin yerine yapı kavramının geçirildiği doğru değildir. Hegel de fikir yapısıyla olduğu kadar üst yapılar ile de kaynaşır ve ona göre bütün felsefe anlayışı tarih açısından ele alınır. Yani öncekinden daha somut ve daha tarihsel yeni bir felsefe yapma tarzı görülür. Not: Lukács'ın dipnot. Georg Lukács, Macar filozofu ve yazarı. 1885-1971. İlk yapıtlarını çağdaş dram ve estetik konularında verdi. 1911. Daha sonra Roman Teorisi adlı kitabını yazdı. 1915. 1918'de Macar Komünist Partisi'ne girdi. Bela Kun'un yönetimindeki Proleter Cumhuriyeti'nde görev aldı. Bu hükümetin devrilmesinden sonra önce Viyana'da, sonra da Moskova'da çalıştı. Goethe, Thomas Mann, Tolstoy, Gorki, Dostoyevski üzerine çalışmalarının yanı sıra özellikle Marksist felsefe konusunda birçok incelemeleri yayımlandı. Başlıca eserleri Tarih ve Sınıf Bilinci 1923, Macaristan ve Macar Uygarlığı 1948, Egzistansiyalizm ya da Marksizm 1943, Kısa Alman Edebiyatı Tarihi, Aklın Yıkımı 1955. Eserlerinde özellikle fenomenoloji ile egzistansiyalizmin eleştirisini yaptı. Praksis felsefesi karşısındaki davranışı üzerinde durmak gerekir. Lukács insan tarihi için diyalektikten söz edilebileceğini, doğa için bunun söz konusu olamayacağını ileri sürüyor gibidir. Hem haklı hem de haksız olabilir. Eğer görüşü insanla doğa arasında ikilik bulunduğu kanısında dayanıyorsa, haksızdır. Çünkü böylece dinin ya da Yunan Hristiyan felsefesinin doğa anlayışını benimsemiş olur. Bu aynı zamanda insanla doğayı birleştirmeyen ve ancak lafta kalan bir ilişki kurabilen idealizmin de görüşüdür. Ama insan tarihi doğanın tarihi olarak anlaşılırsa ve bilim tarihi yoluyla da diyalektik doğadan nasıl koparılıp ayrılabilir? Belki de Lukács, Halk İçin El Kitabı yazarının acayip teorilerine tepki yaratırken bunun tam karşıtı bir yanılgıya düşerek bir çeşit idealizme sürüklenmiş olmalıdır. 16. ayrımın sonu. Sayfa 176.